Ayrım 2.
Paleolitik dönemde avcılık ve toplayıcılık yaparak mağara, in ve ağaç kabuklarında yaşamını sürdüren insanlık, mezolitik dönemde toplayıcılık ve balıkçılık yaparak kamplar kurarak yaşamını sürdürür. Kampinyen dönem, devşirmecilik dönemi denir bu döneme. Bu dönem Mezopotamya'da da hızla aşılarak tarım ve hayvancılığa geçilip toprağa yerleşilirken Batı'da tarım ve hayvancılığa Neolitik Cilali Taş Devri'nde M.Ö. 3000-1500 geçilebilir. Halbuki bu dönemde Akdeniz ve Orta Doğu meteoroloji dönemine geçer. Dünyanın diğer bölgelerine göre hızlı bir geçişle devşirmecilik dönemini aşarak tarım ve hayvancılığa geçen ve toprağa yerleşen Mezopotamya'da bu atılımın tarihsel sonuçları ortaya çıkar. İş bölümü ve ihtisaslaşma, artık ürün ve artık ürüne el koyma. Artık ürün sayesinde göçmeden yaşayabilme, yani yerleşme. Artık ürüne el konulması ve korunması için zor güçlerini örgütleme. İş bölümü yapmış topluluğu ve toplumsal üretimi yönetme. Yerleşim ve yönetim merkezi site, ur ve uruk gibi. Yönetim ve zor aygıtı. Devlet M.Ö. 3500 yıllarında ortaya çıkan Ur, Uruk gibi Sümer siteleri dünyanın ilk kent devletleri. Daha sonra bu siteler tek egemenin yönetiminde birleştirilerek Sümer İmparatorluğu kuruldu. Arkasından Orta Doğu, Mezopotamya ve Akdeniz havzasında birbiri ardına kent devletleri sökün etti. Mısır, Hitit gibi imparatorluklar doğdu. Milattan önce 3500 yılından milattan sonra 2000 yıllarına doğru geçen 5500 yıllık bir zamanda, yani uygarlık döneminde insanlık tarihinin yaklaşık 200 devirlik son halkasında hızlı bir evrim geçiren devlet, ilkellikten kurtulup değişip gelişip yetkinleşip olgunlaşarak göreli olarak zamanımızda en mütekamil şeklini aldı. Zamanımızda örnek saydığımız ekonomik, toplumsal, kültürel ve siyasal ve hukuksal bakımdan gelişmiş demokratik devletlere gelindi. Fertler ve aileler devamlı bir üstün otoriteyi kabullenmeden yaşadıkları sürece devletten söz edilemez. Bir şef belli bir topluluğu hakimiyeti altına alır ve bu topluluk şefin ölümünden sonra dağılacağı yerde bir tek otoriteye uymakta devam ederse o andan itibaren devlet var demektir. Eski Grekler buna polis, Romalılar civitas derlerdi. Bu kelime aynı zamanda devlet ve şehir anlamına gelir. Çünkü devlet toprakları o çağda sitenin az çok genişlemiş toprağı ile tabi olarak kaynaşmaya başlamıştı. Devletler ya milletler arası durumları, ya iç yapısı ya da yönetim biçimleri bakımından birbirinden ayrılırlar. Bir devletin gerçek devlet niteliğini kazanabilmesi için bir toprakta yaşayan insan topluluğunun hukuki bir kişiliğe kavuşması ve topluluk kararlarının yürütülmesini sağlayacak bir otoritenin varlığı olan iki temel şartın bir araya gelmesi gerekli ve yeterlidir. Genellikle çocuk doğar, adı sonra konur. Hatta eski törelere bakıldığında at sahibi olabilmek için yetişkinlik ve yeterliliğin belirgin biçimde ortaya konması gerekir. Rüştüne ermeyen isim sahibi olamaz. Devlette işte böyle bir çocuk, insanlığın atsız çocuğu olarak doğmuş, 16. yüzyıla kadar isimsiz kalmıştır. Her şey gibi devlet de doğduğunda gelişip olgunlaşmış olmaktan çok uzaktı, çok ilkeldi. Fakat her ne olursa olsun bir ana hücre, organizmanın bütün belirleyici öğelerini nasıl genlerinde taşıyorsa, İlkel devlette devletin olmazsa olmaz öğelerinin tümünü bağrında taşıyordu. Sınıflı toplum, yönetsel örgütlenme, örgütlü zor güçleri, yönetenler ve yönetilenler, üretime el konulması ve artık üretim araçlarının belli ellerde toplanması, köle emeği ve bunun gibi ilkel devletin kural koyma, yasama, yürütme, yönetme, yargılama yetkilerini, bunların dayanağı olan zor kullanma yetkisini, artık ürüne el koyma yetkisini, artık ürünü yönlendirme yetkisini, devlet örgütünü bugünkü devletlerde aynen bağrında koruyor. Bütün bu benzerliğe karşın ilkel devletle çağdaş devlet aynı değildir. iki yönden, iki güç tarafından evrime uğratılmışlardır. Bunlar yönetenler ve yönetilenler. Devletin tarihsel evrim sürecini ve gelişmesini yönetenler ve yönetilenler bağlamında ayrı ayrı değerlendirmek gerekir. Yönetici sınıf baskı aracını mükemmelleştirirken yönetilenler baskının azaltılması yönünde savaştılar. Yönetenler üretim araçlarını ve artık ürünü elde tutmak, yönetilenleri çalıştırmak, onların iş gücünü, enerjisini üretime sokarak ürettirmek, elde ettikleri ürünün artığına el koymak ve artık ürünle kendi gereksinimlerini karşıladıktan sonra kalanın üretim araçlarının geliştirilmesi, üretim, bilim ve teknolojisinin geliştirilmesi ve üretimin artırılması için kullanmak, bu suretle üretim artışını sağlayarak kendi refahını artırmak ve güçlenmek için ellerindeki toplumsal baskı araçları olan devlet aygıtını, mekanizmasını, yönetilenleri sürekli yönetimin baskısı altında tutabilecek şekilde geliştirmeye uğraşmışlardır. Yasamada, yönetimde, yargıda, sivil, asker, devlet aygıtının geliştirilmesinde kullanılan yeni yöntemlerle sürekli yenilik, yeterlilik ve yetkinliğe ulaşmaya çalışmışlardır. Bugünün çağdaş demokratik devletlerinde ekonomik, toplumsal, siyasal, kültürel ve yönetsel örgütlenmeler öylesine karışık ve gelişkindir ki yeniden geliştirmek için büyük enerji gerekir. Yönetilenler ise egemen sınıfa karşı sürekli hak mücadelesi vermiş, kölelikten tebalığa, tebalıktan vatandaşlığa yükselmiştir. Son 200 yıllık vatandaşlık haklarının genişletilmesi için verilen kanlı mücadelenin efsanevi tarihidir. Egemen sınıfa dayatılıp kabul ettirilen bu haklar, devlet örgütünün bunları sağlayabilecek şekilde yeniden örgütlenip geliştirilmesini zorunlu kılarken, yurttaşlar da bu kazanımlarını koruyabilmek için devlet örgütünden ayrı bir yığın örgütlenme yöntemleri geliştirerek ve kendisini, kendi haklarını korumak üzere birliktelik ve dayanışma örgütleri yaratmışlardır. Sivil toplum. Çağımızın gelişmiş devletlerinde devlet örgütüyle yurttaş örgütleri arasında çatışma ve uzlaşma yönetimin demokratik yapısını belirlemektedir. Yönetim aygıtını elinde tutanlar ile yönetilenler arasındaki ilişkilerin tarihsel yapısı içinde değerlendirilmesinden yönetsel bağlamda çıkarabileceğimiz bazı sonuçlar vardır. Yönetenlerin devlet aygıtını ele geçiriş biçimini değişik olmakla birlikte zamanımıza kadar sıkça görülen halkın oyuna başvurulmadan yönetim aygıtının yönetenlerin eline geçtiğidir. Bazı kent devletlerinde, özellikle İyon kentlerinde ve Roma'da, bazı Arap kentlerinde, Türk kabilelerinde seçimle yöneticilerin belirlendiği olmuştur. Demokrasi adı da Yunanistan'dan miras kalmıştır. Roma'da imparatorluğa geçişten sonra uzun süre dünyada seçimle iş başına gelen yönetime rastlanmaz. Magna Carta ile İngiltere'de yeniden uç verirken ABD'de ve arkasından Fransız devrimiyle tekrar demokrasi çağına girilir. Çağdaş nitelikli devletlerde artık seçim yöneticiyi belirlemede tek yoldur. Devleti tanımlamak demek, yöneten, yönetilen ilişkisini tanımlamak demektir. Yönetilenler çağımızda köle tebaadan geçerek yurttaş olmuştur. Yurttaşların göreli olarak daha yüce ve evrensel, vazgeçilmez hakları vardır. Beslenme, barınma, giyinme, eğitilme, sağlıklı bir çevrede sağlıklı yaşama, çalışma, konuşma, yazma, çizme, yapma, yaratma, toplanma, yönetime gelebilme hakları vardır. Yurttaşların can ve mal güvencesi, yaşama güvencesi, örgütlenme, toplanma, iş sahibi olma, emeğini özgürce satma ve emeğinin karşılığını zorla alma hakları vardır. Yurttaşların zorla çalıştırılmama hakları vardır. Haberleşme, gezme, yerleşme, din ve vicdan, düşünme ve kanaat özgürlüğü vardır. Düşüncesini açıklama ve yayma özgürlüğü vardır. Mülkiyet hakkı, aş, eş, iş seçme hakkı vardır. İnsanın seçme, seçilme, siyasi faaliyette bulunma hakkı vardır. İsteme, dileğini anlatma, dilekçe hakkı vardır. Anayasalar bu temel hakları düzenlemişlerdir. Devletin başında yasacı, yargıç, yürütmenin başı olan tek kişilik egemen, han, sultan, kral, imparatordan yalnızca temsil yetkisi olan devlet başkanı ya da cumhurbaşkanına gelinmiş tek kişi elindeki yetkiler tamamen ayrışarak kişilerin değil meclis, mahkeme, hükümet gibi ayrı kurumların eline geçmiştir. Modern devlet kurumsal devlettir. Kısaca tarihsel geçmişine ve yapısına değindiğimiz devletin kökeniyle konusunda başlıca iki görüş çarpışmaktadır. Burjuva görüş ile sosyalist görüş. Burjuva görüşüne göre her toplumun bir düzene gereksinmesi vardır. Toplumun bireyleri arasında anlaşmazlık çıktığında da yansız bir kişi, bir hakem bu anlaşmazlığı çözmelidir. Genel yarar bunu gerektirir. Kimdir o düzen koruyucu ve anlaşmazlıkları çözecek yansız kişi? Devlet. Böylece devlet toplumda asayişi sağlayan bir araç ve hangi sınıftan olursa olsun bireyler arasındaki uyuşmazlıkları çözecek yansız bir kişi, bir hakemdir. Genel yararın doğurduğu devlet, genel yararın temsilcisidir de. Ahlak düşüncesinin giderek aklın bir verisidir devlet, Hegel'e göre. Dugiyut devleti yönetenlerle yönetilenler arasındaki farklılaşmanın bir sonucu olarak görmektedir. Bir toplulukta böyle bir farklılaşma olunca devlet ortaya çıkmaktadır. Devlet hiç de egemen kolektif bir kişi değildir. Yalnızca bir topluluk içinde yönetenler adı verilen bir ya da birkaç kişinin siyasi gücü, yani karşı gelinemez zorlama gücüne sahip olmalarıdır. Mauriç Hauriyo kurumlar kurumu der devlete. Bir kurum olarak devlet en yüce ve en sonuncusudur. Hiçbir kurum devlet karşısında onu kendisinin ve katabilecek kadar güçlü değildir. Bazılarına göre anayasanın varlığı devletin mutlak koşulunu ve temelini biçimlendirir. Burjuva görüşlerinin hepsinde vurgulanan sosyal grubun uyumlu birliğidir. Devlet her kesimin ve kolektif gereksinme ve çıkarların tatmini için örgütlenmiş olup kendisine de kolektif itaatı sağlar. Devlet toplumsal birlik merkezi olarak belirir. Sosyalist görüş nasıl açıklar devleti? Devletin kökeni sınıflar arası çelişkiler ve uzlaşmaz karşıtlıklar, zıtlıklardır. Devlet burjuva ideologlarının ileri sürdükleri gibi toplumun dışında ve üstünde değildir. Toplumsal ve tarihsel bir gerçekliktir. Ne aklın ne de Tanrı'nın vergisi. Nitekim çok eski devirlerde devlete rastlanmıyor, devlet insanlık tarihinin belli bir aşamasında ortaya çıkmıştır. Ne hakemdir, ne genel yasanın temsilcisi, ne uygulayıcısıdır, ne de kolektif gereksinme ve çıkarların tatmini için örgütlenmiştir. Sosyal grubun uyumlu birliği hiç değildir. Tam tersine sınıflar arasındaki uzlaşmaz çelişki ve karşıtlıklar üzerine kurulmuştur. Ne ezelidir ne de ebedi. Sınıflı toplumlarla aynı zamanda doğmuştur ve sınıflı toplumların ortadan kalkmasıyla da kaybolacaktır. Devlet insanların toplum yaşamında başvurdukları bir örgütlenme biçimi. Bir toplumda örgütü devletinkinden daha geniş, daha yaygın ve kapsayıcı başka bir sosyal kurum yoktur. Bu kurumun içinde çok ileriye vardırılmış bir iş bölümü cereyan eder. Yöneticilerden bir kısmı toplumda uygulanacak hukuk kurallarını saptar. Kanun koyanlar, yasama. Bir kısmı da bu kuralları yönetilenlere uygular. İdareciler, icra. Diğer bir kısmı ise bu kuralların uygulanmasından doğan ya da toplumda bireyler arasında ortaya çıkan uyuşmazlıkları çözer. Hakimler, yargı. Fakat asıl önemlisi, bu örgütün elinde üstün bir yaptırım gücü, bir zorlama olanağı vardır. Polis, jandarma, ordu, mahkeme, hapishane, gardiyan, zabıta, gizli servis, bürokrasi, parlamento. Devlet bunların örgütlenmesinden oluşmuş bir baskı aracıdır. Bu baskı araçları devletin yönetenlerin tek elindedir. Devlet öteki sosyal kurumlardan farklı olarak toplumda silahlı güçlerin tek eline sahiptir. Bu tekel dağılınca devlet de ortadan kalkıyor. Devletin gerçekten açıkça sınıfsal bir niteliği vardır. Toplumda ekonomik iktidarı elinde bulunduran sınıf, devlet mekanizmasında ağırlıktadır. Çark aslında ondan yana döner. Ancak devlet egemen sınıfın çıkarları doğrultusunda toplumdaki diğer sınıf ve zümrelerin çıkarlarını da bu kesimlerin ağırlıkları ölçüsünde ya da bu ağırlıkları göz önünde bulundurarak temsil ediyor. Ayrıca devlet tek tek kişilerin kısa vadeli çıkarlarını gözetmek yerine bir sınıfın uzun vadeli çıkarlarını korumayı ve geliştirmeyi tarihsel ve zorunlu bir görev olarak yüklenmiş bulunduğundan bazı kararlarda sınıflar üstü bir nitelikteymiş gibi görünebiliyor. Ne var ki sınıflar üstü değil, gerçekte kişiler üstüdür o. Daha başka özellikler de gösterir devlet. Üzerinde belli bir sınıfın siyasal iktidarının hüküm sürdüğü belli bir toprak parçası, ülke ve burada yaşayan bir topluluk, yurttaşlar ya da uyruklar var olduğu sürece bir devletten söz edilebilir. Bu toprak parçasının genişliği, nüfusunun bileşimi ya da azlığı çokluğu elbette devletin gücü ve bazı durumlarda biçimi ve yapısı üzerinde etki yaratabilir. Ne var ki devletin özünü bu özellikler değil, onun sınıfsal yapısı oluşturur. Devlet işte bu. Devletin ne olduğu 200 yılı aşkın bir zamanda beri çeşitli vesilelerle ortaya konmuşken ve en küçük olaylar bile bu tanımları ve bilgileri doğrularken devletin toplum ve sınıflar üstü bir hakem gibi gösterilmek istenmesi çabaları bugün de sürüp gitmektedir. Ve doğaldır ki çarpıtılmış bir devlet anlayışı arkasından devletçilik, bürokrasi gibi özellikle Türkiye'de günümüzde büyük önem taşıyan konular üzerinde de yanlış görüş ve yargıların yaygınlaşmasına yol açmaktadır. Peki niçin yapılır bu çarpıtmalar hala? Çünkü zamanımızda kapitalist toplumlarda özellikle bizim gibi kapitalistleşme sürecini yaşayan toplumlarda devleti elinde tutan egemen sınıf ve zümrelerin halk kitlelerinin gözünden gerçekleri gizlemek için böyle bir çarpıtmaya gereksinmeleri vardır. Yani konu bilgisizlikle ilgili değil, bütünüyle ideolojiktir. Giderek de sınıfsal. Devleti nasıl tanımlamalı? Yine değişik görüşler var. Marksist görüşe göre devlet, egemen sınıfın sömürülen sınıflar üzerinde egemenliğini sürdürmeye yarayan bir baskı aracıdır. Burjuva ideolojisine göre de çeşitli tanımlar yapıla gelmiştir. Bir hükümete ve ortak kanunlara bağlı teşkilatlı millet ya da milletler topluluğu. Devlet, aralarında dayanışma ve otorite bağları bulunan ve bir toprakta yaşayan devamlı bir fertler topluluğudur. Belli bir halk topluluğu ve belli bir toprak üzerinde bir zaman kesiti içinde egemen olan aygıt, hukuki anlamda bir tüzel kişilik. Devlet, belli bir arazi parçası üzerinde ve belli bir topluluk üzerinde örgütlü zorlama gücüne sahip bir kurum ve benzeri tanımlar. Erdoğan Tezic'e göre geniş anlamda devlet, milli bir topluluk olup tarihi geçmişi ve belli bir birliği ile özgünleşir. Sınırlı anlamda devlet bu topluluğun çeşitli zorlama araçları ile yegane yönetim aygıtını belirtmektedir. Bu kadar çok tanıma bir de biz ekleyelim. Devlet topluluk ve toprak ögelerini içeren toplumsal yönetim ve baskı aracı olarak oluşturulmuş, kendi üstünde bir güç tanımayan, kendisinden geniş bir kurum olmayan, zorlama gücünü tek elinde bulunduran, yönetsel, askersel, ekonomik, siyasal, toplumsal ve hukuksal bir örgütlenme, bir global kurumdur. Devlet, toplumun yönetme örgütü olarak algılanırsa siyaset, politika, siyasa, politika, politica da devlet yönetimini ele geçirme, elde tutma ve devleti yönetmede izlenen yol, yöntem olarak tanımlanabilir. Bir başka deyişle devleti ele geçirme, elde tutma ve devlet örgütü vasıtasıyla toplumu yönetme ve yönlendirme işidir siyaset. Siyasi iktidarı elde etmek isteyenlerin ve elinde bulunduranların yönetme ve yönlendirme, denetlemede gösterdikleri davranışların, güttükleri amaçların, izledikleri yol ve yöntemlerin bütünüdür. Devleti egemen sınıfların sömürülen sınıflar üzerindeki egemenliğini sürdürmeye yarayan baskı aracı olarak düşünürsek, siyasetin tanımı da kendiliğinden değişir. Yönetenler için devleti elde tutma, sömürülenler üstündeki egemenliğini sürdürme ve kendi çıkarları doğrultusunda devlet aygıtını kullanma yol ve yöntemleri olurken, yönetilenler için sömürüden kurtulma, hak ve özgürlükleri elde etme ve kullanma, egemen sınıfın baskısını kırma savaşı ve bu savaşın yol ve yöntemleri olarak düşünülebilir. Özetle sınıflar arası savaşta karşılıklı olarak oluşturulup uygulanan stratejik ve taktik davranışların tümüne birden siyaset, politika denir. Yukarıda da söz konusu edildiği üzere uzun erimli bir savaş sürecinde devlet egemen sınıfın uzun erimli çıkarlarını korumayı ve geliştirmeyi yüklenmiş bulunduğundan bazı kararlarında sınıflar üstü bir nitelikteymiş gibi görünebilir. Ne var ki gerçekte sınıflar üstü değil, kişiler üstüdür ve siyaset sınıflar arası savaşta kelle alıp verme olayıdır. 2. Siyasal erk, siyasal iktidar. Her şeyden önce iktidar nedir? Türkçe karşılığı erk olan bu Arapça sözcüğün güç ifade ettiğine kuşku yoktur. Sözcüğün anlatmak istediği güç insana ilişkin, daha doğrusu insan ilişkilerine olan güçtür. Erk, iktidar, kişinin ya da toplumsal bir organın emretme, yapabilme, yaptırabilme gücü demektir. Başka bir deyişle toplumsal örgütlenme içinde piramidin üst basamağında olanın alt basamaktakileri kendi istenci, iradesi doğrultusunda yönetme, yönlendirme, denetleme ve davrandırabilme, kendi kendine davranabilme, yapabilme ve başkalarına emretme, yaptırabilme gücüdür. İnsan toplumsal bir varlıktır. Toplumsal yapı içinde ilişkileri bir takım örgütlenmeleri doğurur. Bu örgütlenmelerin kişi ömrüyle sınırlı olmayan sürekliliği vardır. Aile, parti, dernek, sendika, şirket ve bunun gibi. Bu örgütlenmeler içinde bir iktidar yapısı ve iktidar ilişkisi ortaya çıkar ve genellikle piramidal bir yapı arz eder. Piramidin üst basamakları yönetenleri, alt basamakları ise yönetilenleri içerir. Alt ve üst basamaklar arasında emre ve itaate dayanan bir ilişki ortaya çıkar. Bu iktidar ilişkisidir. Bütün toplumsal örgütlenmelerde var olan bu iktidar ilişkisine toplumsal iktidar denir. Toplumsal iktidarın yalnız ve global toplumda, yani devlette görülen özel biçimi siyasi iktidar, erk diye nitelendirilmektedir. Öyleyse nedir siyasal erk? Diğerlerinden ayırıcı özelliği nedir? Siyasal iktidar kavramı genel iktidar kavramının devlete ilişkin özel kategorisini ifade eder. İktidar ya da siyasal iktidar kavramları yanlış biçimde bu gücü elinde bulunduranları anlatmak için de kullanılmaktadır. Her bağlamda iktidar ya da daha doğru bir deyişle iktidar ilişkisi emretme ve itaata dayanmaktadır.